Ayrım 5.
Hümanizm ve hümanist gibi kavramlar sıkça kullanılmakla birlikte bunların kullanılmasında bir anlam belirsizliğinden söz edilebilir. Bu durum ise bu terimlere değişik ve hatta birbirine aykırı anlamlar yüklenmesinden kaynaklanmaktadır. Hümanizm denince anımsanan ilk şey 14. ve 15. yüzyıllarda önce İtalya'da başlayıp kısa zaman içinde tüm Avrupa'ya yayılan klasik kültüre dayalı ve bu kültürün öz değerlerini günün koşulları içinde yeniden yaşatmayı amaçlayan bir kültür akımıdır. 15. yüzyıl hümanizmi, klasik kültürün temel metinlerini ortaya koymaya çalışan bir filoloji hareketi gibi görünmekle birlikte, aynı zamanda klasik kültürün insan evren ve anlayışına dayanarak orta çağa göre yeni bir insan anlayışını içeren bir düşünce akımına da yol açmıştır. Bu çerçeve içinde hümanizm, insanda merkezini bulan ve insanla bütünleşen bir yaşam ve evren anlayışı olarak tanımlanabilir. Boğuz Zekiyan, Hümanizm, Sayfa 1. Rönesans, yeni bir insanlık evrenine, yeni bir düşünce ve toplum düzenine açılan bir dönem olmakla birlikte, bunları simgeleyen ülküsünün, idealinin, esin kaynağını klasik kültürde, antik çağda bulmaktadır. Aydınlanma kültürü ise Rönesans'ın getirdiği oluşumlara dayanmakla birlikte, esas olarak ileriye, geleceğe yönelik bir harekettir. Yeni bir düzenin kurulması gerekliliği tezi, aydınlanma düşüncesinin temel konusunu oluşturur. Aydınlanma döneminde klasik kültürün yerinin ve işlevinin değişmesi de söz konusudur. Orta çağ kültüründe bir ruh-beden ikiliği ya da karşıtlığı söz konusudur. Orta çağ ahlak felsefeleri de ilke olarak dünya ötesine yönelik bir anlayışa dayanır. İnsanın bir bütün olarak tüm gerçekliğiyle bulunuşu ve değerlendirilmesi, Rönesans hümanizminin ana motifini oluşturur. Hümanist ahlak felsefesinde ise her şeyden önce insanın özü ve varlığı ile çevresini oluşturan bu dünya arasında bir bütünleşme kendini açıkça ortaya koyar. Dünya nimetleri ve insanın bu dünya içindeki varlığı, insan yetkinliği için bir tehlike, bir engel oluşturma görünümünden çıkarlar. Tersine insanın kendini tam olarak gerçekleştirmesine elverişli bir ortam haline gelirler. Yeni hümanist ahlak, orta çağın eskatolojik ahlakının aksine esasen bu dünya gerçekleri içinde insanın toplum içindeki yerinin ve görevlerinin somut koşulları çerçevesinde gerçekleşecek bir ideal, ülke oluşturmaktadır. B. Zekiyan, AGY sayfa 23-24. Fakat hümanizm, dine karşı yönelen bir hareket olmayıp, din adına insanı küçülten ve dünyayı hor gören zihniyetlere karşı çıkan, her türlü bağnazlığın karşısına dikilen bir harekettir. Çok yönlü ve kuşatıcı bir kültür hareketi olan hümanizm, doğa bilimlerindeki gelişmeleri, toplumsal, politik yaşamı ve yapıları da etkilemiştir. B. Zekiyan, AGY sayfa 26. Orta çağda felsefe büyük ölçüde mevcut feodal sistemi meşrulaştırmaya yönelik bir işleve sahipken, Rönesans'ta feodalitenin kendisi çözülme durumundadır, kriz içindedir. Savaş ve açlığın kavurduğu Avrupa'da İsa'nın vermiş olduğu pasifist davranış modeli etkisiz kalmaya başlamıştır. Artık böyle bir İsa imgesi etkili olamamaktadır. Öte yandan daha önce hiç bilinmeyen yeni topraklara yelken açıldığı bir dönemde, Avrupa ile sınırlanan bir dünya tasarımı, Hristiyanlığın dünya tasarımı da yetersiz kalmaktadır. Bütünsellik ve birlik arayışından önce 16. yüzyılda tam bir parçalanma, dağınıklık ve tekillik söz konusudur. Her şeyden önce Hristiyanlığın ünlü birliği parçalanmış durumdadır. Bu parçalanmada başını Münzer'in çektiği köylü hareketlerinin de önemli rolü olmuştur. İşte felsefede bu çatışmalı, bunalımlı durum karşısında kendini yeniden konumlamak ihtiyacını hissetmiştir. Felsefe bir söylem olarak kendini yenilemek zorundaydı. Amaçları, konuları ve yöntemleri bakımından giderek peçinlenmekte olan bu yeni dünya ve insan imgesiyle hesaplaşmak, bütünleşmek zorundaydı. Felsefe mevcut kültürü kavramlaştırmak çabası olarak kendini yeniden konumlamak durumundaydı. 17. yüzyılda yeni kültürün çok önemli öğesi olarak karşımıza matematik dille ifade edilen fizik bilimi çıkar. Felsefenin bu dönemde hesaplaştığı en önemli gerçeklik matematik fizik bilimidir. D.
Descartes, Spinoza, Leibniz gibi 17. yüzyıl filozofları tıpkı doğanın kendisi gibi matematik dilinde yazılmış olan bir bilimi anlamaya, kavramaya ve bu bilimin birlikte getirdiği kavranılabilirlik modelini sorgulama çabasına girişmişlerdir. Bu dönemde artık doğa bir makine olarak düşünülür. İnsan artık doğayı ele geçirmek, onun sahibi ve efendisi olmak istemektedir. Descartes, Galileo, Gassendi ve onların izleyicileri için bilmek de artık yapmak ve üretmek anlamına gelmektedir. Doğa konusundaki hakikatin özler üzerine düşünmeden değil, deneyimden ortaya çıkacağına inanılmaktadır. Antik çağda olduğu gibi insan artık doğanın ele geçirilmesi uğraşında Tanrı'dan gelebilecek öfkeden de korkmamaktadır.
Tam tersine Tanrı'nın insanın tıpkı kendisi gibi yaparak onun yaratım anında doğaya kazandırdığı mekanizmaların bilgisine ulaşmasını istediği düşünülmektedir. Bu nedenle doğa içinde hiçbir erek ya da eğilim barındırmayan bir makine olarak tasarlanır. Avrupalı bilim adamları ve filozoflar aralarındaki tüm farklılıklara ve şiddetli tartışmalara rağmen şu noktada birleşirler. Doğa bir makinadır ve bilim de bu makinayı kullanma tekniğidir. Böylece 17. yüzyılda batılının doğa karşısında çocuksu tavrı terk ettiğini ve giderek onun sahibi olma yoluna girdiğini görüyoruz. Şimdi üzerinde durulması gereken sorun, bu mekanist dünya anlayışından onunla uyumlu bir ahlak ve politika görüşünün ve insan anlayışının nasıl çıkarılacağıdır. Felsefe tarihi ders notları, Tülin Bumi'nin Le Noble'un eserine dayanarak verdiği dersler Ege Üniversitesi. 3. 2. Descartes. Descartes'a göre Tanrı insanı özünde mekanizma yani yayılım ve geometri olan bu dünyaya yerleştirmiştir. Ama insanın özü tıpkı Tanrı'nınki gibi bu dünyadakinden yani maddeninkinden bambaşka ve ondan sonsuz derecede üstün bir şeydir. O düşüncedir. Özünde düşünce olan ruh, bedeni bir kaptanın gemisini yönettiği gibi yönetir. Her türlü ereksellikten ve niyetten yoksun bir gemi olan bu dünyada insan, kendi niyet ve amaçları doğrultusunda davranabilecektir. Ama bunu yapması, dünyayı yönetmesi için bir teknik geliştirmesi, bu makinenin bilgisini üretmesi gerekmektedir. 17. yüzyılda yaygınlaşan mekanist doğa anlayışının teolojiyle de büyük bir uyum içinde birlikte var olduğunu görürüz. Oysa bu çağa gelinceye kadar doğadan her türlü niyet ve erekselliği dışlayan, atan ve dolayısıyla onu bir bakıma anlamsız kılan mekanist dünya tasarımlarının ondan, doğadan, aynı zamanda Tanrı'yı da kovduklarını, yani Tanrı tanımaz bir dünya tasarımında son bulduklarını, ancak doğaya finalist, erekselci bir yapı yükleyenlerin onu Tanrı kavramıyla birlikte düşünebildiklerini izlemişken, 17. yüzyıl mekanizminin hem Tanrı tanımaz olmadığını hem de dine yararlı görüldüğünü saptıyoruz. Çünkü eskiden insanın dinli ya da Tanrı tanımaz olması onun doğa anlayışına bağlı bir şeydi. Bu anlamda doğayı kavrayış tarzı insanın dine karşı tutumunu belirlemekteydi. Oysa şimdi doğanın mekanist bir tasarımının insana ruhsal, tinsel, kaderi konusunda hiçbir şey öğretme durumunda olmadığını görüyoruz. Bunun en iyi örneği de madde ve ruhsal dünyayı birbirinden kesin olarak ayıran ve iki ayrı tözün varlığını kabul eden Descartes'in öğretisidir. Descartes, bütün 17. yüzyıl felsefesine damgasını vurmuş olan bir filozoftur. Hatta bütün bu yüzyıl kartezyen olarak nitelendirilir. En azından herkes ya Descartesçi ya da Descartes'a karşıdır. Descartes bütün felsefesini açık ve seçik idelere dayanarak kurmak istediği halde onun düşüncesinin üç boyutunu oluşturan yöntem metafizik ve fizik başlı başına büyük tartışmalara konu olmuştur. Bu tartışmalardan biri metafiziğin önemli bir uğrağını oluşturan teolojisi ile fiziği arasındaki ilişkidir. Tülin Bumin Tartışılan Modernlik sayfa 34. İki ayrı tözün varlığını kabul eden Descartes'in üç tanrı kanıtı doğadan değil, düşünceden hareket etmektir. Tanrı konusunda bir sonuca varmak için doğayı düşünmek zorunlu değildir. Üstelik Descartes, Tanrı'ya henüz dış dünya konusunda hiçbir kesin bilgiye ulaşmadan ve onun yalnızca bir kurgu olabileceğini düşünmekteyken kanıtlamaktadır. 17. yüzyılda oldukça etkili olan makine-hayvan-otomat öğretisi, sanıldığı gibi yalnızca Descartes'a özgü bir fantezi olmayıp, çağında çok yaygın olan bir görüştür. Aynı görüşü bir bilim adamı, Mersenne de dile getirmektedir. Hayvanlar duyarlar, hissederler ama duyduklarını bilmezler. Hareket etmezler, onlar hareket ettirilirler. Nesneler onların duyularını belli bir tarzda etkilediği gibi zaman zorunlu olarak bir saatin çarklarını onların çeken ağırlık ya da yayı izlemesi gibi harekete geçerler. 17. yüzyıl duyarlılık ve düşünce gibi nitelikleri insan ruhu dışında başka hiçbir yerde görmemektedir. Yalnızca fizik, vitalist, canlıcı, hayatçı anlayıştan arınmakla kalmamış, aynı zamanda insan felsefesi de eski çağın mikrokozmosla makrokozmosun tekabülü, saplantısından sıyrılmaya başlamıştır. Burada insan ve doğanın kaderinin o güne kadar görülmedik biçimde köklü olarak ayrılması söz konusudur. Bundan sonra Tanrı ve insan doğada değil, insanın düşünce ve duygularında karşılaşacaklardır. İnsan ruhu artık kendisinden çok aşağılarda başlayan bir hiyerarşinin bir zirvesini temsil etmemektedir. Bilindiği gibi, örneğin Aristoteles'te insan ruhu, bitki ruhu ve duyarlı ruhtan sonra gelen üçüncü basamakta yer almaktadır. Oysa şimdi düşünce ve düşünen ruhun kendi dışında kalan doğa ile arasında hiçbir ortak bölen süreklilik ilişkisi yoktur. İnsanın bir doğası olduğu kabul edilse de bu artık kozmosun doğasından tümüyle farklıdır. 3 Pascal. Modern çağların daha sonra yaşayacağı bunalımların ilk sezgilerini Pascal'da bulabiliriz. Pascal, modern çağların başlangıcında insan felsefesine yeni bir canlılık ve görkem kazandıran bir düşünürdür. Kesire, İnsan Üstüne Bir Deneme, sayfa 21. Aynı zamanda ünlü bir geometrici olan Pascal şöyle demektedir. Sonsuz uzamların ezeli suskunluğu beni ürkütüyor. Gerçekten de yıldızlar uzun süredir ilk kez susmaktaydılar. Üstelik Descartes'ta gördüğümüz gibi insan ruhu eteğinin ucunu kozmos denilen makinaya kaptırmıştı. Ruhun tutkulara ait kısmı Descartes'in sisteminde mekanik bir yapıya sahip bir kısım olarak anlatılmakta ve insanın tıpkı dış dünyanın mekanizmasına egemen olabilmesi gibi bu iç mekanizmaya da egemen olabileceği ileri sürülmekteydi. Böylece ruhun edilgen kısmı yani iradesel olmayan yönümüz tüm gizemini kaybetmekteydi. Artık orada olup bitenleri nesnel bir biçimde izlemek mümkün olacaktı. İşte bu yeni yaklaşım Pascal'a tehlikeli görünmektedir. Bu noktada o şöyle sorar. Eğer ruhunu kaybediyorsa kozmosu kazanmak insanın ne işine yarayacaktır? Bu nedenle Pascal, Descartes'i yararsız ve doğruluğu tartışma götürür bulmaktadır. Çünkü dünyanın Descartes'in imgelediği mantığa sahip olduğuna Pascal inanmaz. Çünkü Descartes'te dünyanın mantığının bilgisinin tek garantörü Tanrı'dır. Oysa Pascal, Tanrı'nın kutsal kitapta böyle bir garanti vermediğini belirtir. Bizim bilgimiz nesnelerden yararlanmamızı sağlayacak birkaç pratik reçeteden başka bir şey değildir. Üstelik her türlü değerden, anlamdan boşaltılmış olarak bu bilim bizi anlamlı bir şeye, yani insana ve Tanrı'ya değil, olsa olsa ancak dünyaya götürebilir. Bu durumda eğer bilgi böyle bir şeyse o zaman bütün felsefe kendisiyle bir saat bile uğraşmaya değmeyecektir. Ayrıca böyle bir bilim tutkusu tehlikelidir de. Kısacası Pascal, fizikçinin doğasının Tanrı'dan söz etmemesi ve artık insanın yolunu başka yerlerde aramaya kalkışmasını endişeyle karşılamaktadır. Bildiğimiz gibi kilise bütün Orta Çağ boyunca durmaksızın doğa ve insan arasındaki uyum düşüncesini temellendirmeye çalışmıştı. Oysa 17. yüzyıldan itibaren doğa ve insanın ve onunla birlikte Tanrı'nın yolları ayrılmakta, mekanikleşen doğa bir süre sonra doğacak olan endüstri aracılığıyla maksimuma ulaşacak olan bir teknik sömürü kullanım imkanına dönüşecektir. Pascal işte bu eriksiz ve ruhsuz dünya karşısında bunalanların öncüsü durumundadır. Fel.tar.dersnotu. Pascal'a göre insanı belirleyen doğasının zenginliği, güç anlaşılırlığı, çeşitliliği ve çok yönlülüğüdür. Bu nedenle matematik hiçbir zaman gerçek bir insan öğretisinin, insan bilimsel bir felsefenin aracı olamaz. İnsandan sanki geometrik bir önermeymiş gibi söz etmek gülünçtür. Ona göre bir geometrik dizgenin terimleriyle yapılan bir ahlak felsefesi, felsefi bir düş, bir çılgınlıktır. Geleneksel mantık ve metafizikte insan bilmecesini çözme ve anlama yönünden daha iyi durumda bulunmamaktadır. Onların ilk ve en üstün yasası çelişmezlik yasasıdır. Akılsal düşünce, mantıksal ve metafizik düşünce ancak tutarlı bir doğası ve doğruluğu olan çelişkiden uzak nesneleri kavrayabilir. Ama insanda bu tek biçimliliği hiçbir zaman bulmak mümkün değildir. Filozof yapay bir insan oluşturamaz, o gerçek insanı anlatmalıdır. Tüm insan tanımları bizim insana ilişkin deneylerimize dayanmadıkları ve bu deneylerce pekiştirilmedikleri sürece havada kalmaya yazgılıdırlar. İnsanı bilme için onun yaşam ve davranışını anlamaktan başka bir yol yoktur. Ama bu noktada bulduğumuz şey her tek ve yalın formül bulma çabasına karşı çıkan bir şey. Çelişme, insan varlığının gerçek öğesidir. İnsanın bir doğası yalın ve türdeş, homojen, bir varlığı yoktur. O var olanla var olmayanın garip bir karışımıdır. İnsanın yeri bu iki karşıt kutup arasındadır. İşte bu nedenle insan doğasının gizine yalnızca bir yaklaşım olanağı vardır. Bu da dinin yaklaşımıdır. Din bize düşüşten önceki ve sonraki olmak üzere iki insan bulunduğunu gösterir. İnsan en yüksek erek için yazgılanmış ama bu durumunu ceza olarak yitirmiştir. Düşme ile gücünü yitirmiş, aklı ve istenci baştan çıkarılmıştır. Bu nedenle insan kendini bilmek için kendine güvenip kendisini, kendi aklını dinleyemez. Daha yüksek ve daha gerçek bir sesi duymak üzere kendisini susturması gerekir. Bu konuda Pascal şöyle demektedir. Ey gerçek durumunun ne olduğunu kendi doğal aklıyla araştıran insan, senin başına neler gelecek? Öğren öyleyse, gururlu insan, kendinin kendin için nasıl bir aykırı kanı, paradoks olduğunu. Alçak gönüllü ol, aklı güçsüz kıl. İnsanın insana sınırsızca üstün olduğunu öğren ve efendinden bilmediğin gerçek durumunu duy. Tanrı'yı dinle. Ancak Pascal'a göre tanrısal inayete layık olan hiçbir insan, eylemi ve hiçbir insansal değer yoktur. Bu nedenle din hiçbir zaman insanın gizini açıklamaya kalkışmaz. Aksine bu gizi pekiştirip derinleştirir. Dinin sözüne ettiği tanrı, gizlenmiş bir tanrı olduğu için onun bir imgesi olan insanda bir gizden başka bir şey değildir. Din, tanrı ve insanla onların karşılıklı ilişkilerinin bir kuramı değildir. Dinden alabildiğimiz tek yanıt, kendisini gizlemenin Tanrı'nın istenci olduğudur. Pascal'a göre de, Tanrı'nın gizlenmiş bir Tanrı olduğunu söylemeyen dinler gerçek din değildirler ve bunun için bir neden göstermeyen bir dinde öğretici değildir. Yine Pascal'a göre, tüm gizlerin en kavranılmaz olanı olan bu giz olmaksızın kendimiz için anlaşılamaz olarak kalırız. Durumumuzun düğümü işte bu noktadadır. Bu gizin insan için kavranılamaz oluşundan daha çok, insan bu giz olmaksızın daha güç anlaşılabilir. Kesire, AGY, sayfa 22-23. 3. 4. Hobbes, 1588-1679. Hobbes, insanla, insanın doğası ile ilgili düşüncelerini daha çok siyaset ve devlet anlayışı içinde ifade etmiştir. Yeni gelişen liberalizmin ve o döneme özgü mutlakiyetçiliğin önemli kavramları olan bireyin güvenliği ve toplum sözleşmesi üzerine görüşleri ve yapıtlarıyla tanınır. Hobbes'un bir düşünür olarak kazandığı ünün temelinde daha çok insanın kendi benini ve çıkarlarını önde tuttuğunu savunarak insan felsefesine yaptığı katkılar bulunur. Ahlak görüşü açısından genellikle yararcılığın bir öncüsü sayılan Hobbes, ahlak kurallarına boyun eğmeyi, barışçıl, toplumsal ve rahat bir yaşamın aracı olarak tamamen din dışı bir temele oturtur. Ama doğa yasalarının Tanrı'nın buyrukları olduğunu belirtir. Hobbes, siyaset kuramında önce barış ve güvenlik için gerekli koşulları çözümler, sonra da önerdiği toplum sözleşmesi çerçevesinde bu koşulların yerine getirildiği ideal bir devleti oluşturma yollarını gösterir. Temel kavramı doğal hukuktan çok, temelde kendini koruma hakkı anlamına gelen doğal haktır. Hiç kimse kendi güvenliğine zararlı olacağını düşündüğü bir doğal hukuka göre hareket etmek zorunda değildir. Öte yandan, doğal hukuka genelde uyulmazsa barışı sağlamak mümkün değildir. Hobbes'a göre doğal durumda insanın davranışlarını istek ve korku belirler. Bu yüzden de öteki insanlarla sürekli bir çatışma içine girer. Homo homini lupus, insan insanın kurdudur. İlkesinin geçerli olduğu bu durumdan insanı kurtaran şey kendi aklıdır. Hobbes'a göre insanları barışa yönelten duygular şunlardır. Ölüm korkusu, rahat bir hayat için gerekli şeyleri elde etmek arzusu ve çalışarak onları elde etme umudu. Akıl, insanların üzerinde anlaşabilecekleri uygun barış şartlarını gösterir. Bu şartlara doğa yasaları da denilir. Hobbes, Leviathan, sayfa 96. Hobbes'un insanın doğal durumu hakkında yaptığı belirlemeler ve öne sürdüğü görüşler, insan ve kültür felsefesinde ve özellikle de siyaset felsefesinde önemli tartışmaların ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır. Şimdi kısaca Hobbes'un insanın doğal durumuna ilişkin düşüncelerinden söz edeceğim. Hobbes'a göre insanlar doğuştan eşittir. Bu hem bedensel hem de zihinsel yetenekler bakımından söz konusu olan bir eşitliktir. Doğa insanları bedensel ve zihinsel yetenekler bakımından öyle eşit yaratmıştır ki bazen bir başkasına bedence çok daha güçlü veya daha çabuk düşünebilen birisi bulunsa bile